Ayrım 3 sayfa 27 Evliya Çelebi. Evliya Çelebi 1611-1682 Murat 4. zamanında saraya alınmış, dersler görmüş, tatlı dilli, mizah yetenekli, sevimli bir kişi. Sonra sipahilere katılmak üzere çera edilmiş, çırak çıkarılmış. Yaşlı kişilerden dinlediği serüvenler onda dünyayı görme, o zaman dünya ne kadarsa aşkı doğurmuş. Kendi anlatımına göre 1630 yılında bir gece peygamberi rüyasında görmüş ve şefaat ya Resulallah diyeceğine şaşkınlıkla şefaat yerine seyahat demiş. Duası kabul olmuş ve yollara düşmüş. Önce İstanbul'u öylesine iyi gezmiş ki meyhaneler, içkiler dahil anlatmadığı kalmamış. 10 yıl sonra İstanbul dışı gezilerine de başlayarak yaklaşık 40 yıl daha dolaşmış. Bugünkü Türkiye dışında Suriye, Filistin, Irak, Hicaz, Mısır, Balkanlar, Kafkasya, Orta Avrupa dolaştığı yerler seyahatnamesi 10 büyük cilt tutuyor. Bu kitaplar ciddi bilgiler de içermekle birlikte Çelebi'nin hayalhanesinden yakıştırmalar ve garip olaylarla, uydurma ve abartmalarla yüzyıllardır iyice merak da çekiyor. Biz bu kitabımıza sadece Büyük Ayasofya Camii bölümünden bazı alıntılar yapacağız. Başlıyoruz. Geçmiş Yunan tarihçilerinden Yanevan tarihine göre ilk defa Hazreti Süleyman dünyayı gezip dolaşarak emrine ram olan Saba rüzgarı Süleyman tahtını İstanbul zemininde Sarayburnu'nda karar edip orada bir mabethane yaptı. Çelebi anlatımını daha sonra Hazreti Adem'in yeryüzüne inişinden 5052 sene geçtikten sonra Vezendon adlı bir kral zuhur edip İstanbul'u imar ettiğini belirterek sürdürüyor. O Vezendon'un bir kız kardeşi Makedonya'nın Sofya şehrinde doğduğundan ismine Ayasofya derlerdi. Babasının İstanbul Kalesi'nin dört tarafını yeniden yaptığını duyunca 2000 milyon hazine ile babası Vezendon'a gelip Hazreti Süleyman'ın ibadethanesini genişletmeye başlayıp mal sarf ederken Hazreti Hızır gelip diye anlattıktan sonra Çelebi anlaşılan bu iş için Hazreti Süleyman'ı yeterli görmüyor ki işe Hazreti Hızır'ı da karıştırıyor ve onun da bu caminin bütün ihtiyaçlarını benden alın ve bu biçimde bir cami yapın dediğini ekliyor. Daha sonra temeller ahır kapı deniz seviyesine kadar kazılıyor ve tam bir ay bu temel içinde Nemrut ateşeleri yakıp kurşun akıtarak sanki mavi kurşun denizi düzenleniyor. Çelebi bu kurşun denizinin temelde 7 yıl durduğunu anlatıyor, ekliyor. Daha sonra Anados adlı Hendese ilmi bilir, ünlü bir mimar ortaya çıkıp Hazreti Hızır temeline vekil harç ve nazır olup 40 bin işçi, 7 bin hamal ve 3 bin yapı ustası toplandı. Sonra Ayasofya'nın dört taraf duvarlarının yapımına başlanır. Binanın ölçü esaslarını seyreden hayran, yapılışını ve yüksekliğini gören şaşkın olur. Yapı yürür gider. Kemer ayakları yerine dek tamam olunca bir gecede mimar başı olan Anados ortadan kaybolur. Hazreti Hızır da görünmez. Meğer Anados başka bir yerde de bir kiliseye başlayıp aynı duruma gelince kaçmamış mı? Gelip 7 yıl Ayasofya'yı yükseltmemiş mi? Meğer Anados mimar kıyafet değiştirip Kızıl Elma diyarına varıp orada da Rim Papa'nın izniyle başka bir kiliseye başlayıp onu da yarısına dek 7 yılda tamam edip bir gece ondan da kaçıp yine İstanbul'daki Vezendon kralına gelip onun kızı Ayasofya yapıcısı Ayasofya kıza gelip konuşunca diye anlatan Çelebi prensesin mimarı bir hayli azarladığını belirtir. Mimar ise bu gibi ağır büyük bina temellerinin sağlamlaşması, oturması için en az 7 yıl beklenmesi gerektiğini arz eder. Kızıl Elma'daki kiliseyi de yarısına kadar yaptıktan sonra onu da yarısında bırakıp bunu tamam etmeye geldim deyince hemen Hazreti Hızır işte ben de geldim diye ortaya çıkar. Çelebi'nin daha sonra Ayasofya'yı anlatışı sürer de sürer. Bu satırların yazarı olan benim de Çelebi'nin hayalhanesindeki bu sevimli ve hoş curcunadan aklım karıştıkça karışır. Burada kesiyorum. Sessizliğin tehlikesi. İstanbul'un canı eski surların içindeki bölgedir. Yoksa artık idi mi demek gerekir, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının merkezi eski İstanbul'du. Yani sur içindeki yarım adaydı. Tarihi korumak tüm insanlar için vicdan borcu. Koruyacak olan, haydi kendi milletinin demeyelim, isterse kendi toplumunun tarihi olmasın, korumak zorundadır. Hatta isterse kendi dininden olmasın, korumak zorundadır. Bu zorunluluk ahlak, vicdan ve uygarlık borcudur. Eklemek zorunda olduğum için üzgünüm. Namus borcu olması zaten ahlak borcu olmasının içinde anlatılmış bulunmaktadır. İstanbul'da önceki uygarlık eserlerini koruma konusunda Osmanlı döneminin küçümsenecek derecede tahrip edici olduğunu düşünmüyorum. Osmanlı özellikle sur içi bölgesinde, yani tarihteki İstanbul'un canı olan bölgede, şehrin cibiliyetini yok edecek işler yapmadı. Şehrin karakteri ve ölçüleri yok edilmedi. Bazı kiliselerin camiye dönüştürülmesi beni tedirgin etmiyor. Kilise olarak olduğu gibi korunanlar da var. Şu anda aklıma hemen Girit Adası'nda gördüğüm bir örnek geliyor. Bir kilise Osmanlı fethinden sonra cami yapılmış, minare eklenmiş, çan kulesi olduğu gibi bırakılmış. Osmanlı çekildikten sonra bina yeniden kilise yapılmış ama minare hala olduğu gibi duruyor. Dinler birbirine hep bu denli saygılı olsa inanırım ki dünyanın çehresi bugün çok daha güzel olurdu. Osmanlı fethettiği Bizans İmparatorluğu başkenti Konstantinopoli'yi İstanbul yapmış ama ayrıntılar dışında cibiliyetini koruma edebinden kopmamış. Ayasofya'ya 4 minare eklemiş, cami yapmış ama yüzyıllardır safça atlanan bir özellik var. Binanın adı yüzyıllardır Ayasofya Camii. Caminin adında hala bir Hristiyan azizesi adı sökülüp atılmamış. Bu davranış uyuklayarak atlanan bir incelik. Ama binaya değişik zamanlarda 4 minare eklenmiş ama bu minareler bina kitlesinin daha güzel ortaya çıkmasını sağlayacak kadar isabetli olmuş. Depremlerde zayıflamış olan kadim kapısının takviyesi için Sinan tarafından yapılan ekler kitleyi bozmak şöyle dursun, mimari bütünlüğü hiç hırpalamamış. Ancak belirtmek zorundayım ki dünya tarihinin en parlak mozaiklerinin sıvanmasını, sonradan açılmış olsa da ve iç hacimdeki Arap harfli yazıları içime sindirebilmiş değilim. Sur içi bölgesindeki tarihsel İstanbul'un utanç verici tahripleri son 50 yılımızın marifetleri olmuştur. Konunun asıl üzüntü verecek dramatik yanı, tarihin izlerini yok edecek işlerin örnek olması gereken kuruluşlar tarafından kundaklanmış olmasıdır. Şehirlere anlam kazandıran ölçü ve karakterleri korumada en önemli görevlerin düştüğü kuruluşların ilk sırasında belediyeler gelmelidir. Oysa İstanbul'da şehrin tepelerle beliren silüetine saldıran işlerden biri İstanbul Belediyesi'nin kendi tarafından yapılmıştır. İstanbul Belediyesi kendi merkez binasını silüetin en tepesindeki saraçhane başına yapmıştır. Şehrin eski tarihi binalarla edepli biçimde gerçekleşmiş eski kilise Ayasofya gibi ve camilerle belirmiş insancıl ölçülerini bombalayan bu kitle üstelik Sinan'ın Şehzade Camii önünde oturtulmuştur. Beni tarifsiz kederlere gömen bu karakter ve ölçü yok edilişlerde İstanbul Üniversitesi'nin de rol almasıdır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kadim konut mahallerini ortadan kaldırarak battal boyda binalarla Marmara Denizi'ne kadar sarkmıştır. Benzer gelişmeler Çapa Tıp Fakültelerinde de gerçekleşmiştir. Ancak İstanbul Üniversitesi'nin asıl yürek yakan binası Beyazıt'taki Fen Edebiyat Fakültesi olmuştur. Şehrin en önemli tepesine kondurulmuş olan bu dev kitle, silüeti en acı biçimde tahrip ettiği gibi tüm şehir ölçülerini de perişan etmekte. Üstelik milli maskesi takmak için anlamsız blok, taş, kaplama ve saçaklarla mimarlık eserinde yüze gülücü olmanın yanlışını sergilemekte. İstanbul'un tarihsel Suriçi bölgesinde nüfus yoğunluğunu arttırmak değil, azaltmak şarttı. Oysa Adnan Menderes dönemi yıkımıyla tarihsel İstanbul'un ciğerleri sökülmüş, Vatan ve Millet Caddesi gibi vahşi ölçüde açılmış arterler şehrin kadim ölçü ve karakterini yok etmiştir. Bahçe içinde bir iki katlı evlerin yerine yollara birbirine yapışık çok katlı apartman binaları dizilmiştir. İşte 20. yüzyıl başbakanlarımızdan bu Adnan Menderes kendi partisi grubunda bir karşı koyma olur olmaz kürsüye çıkarak siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz diyen adamdı. Aynı adam Menderes, Türk ve Müslüman İstanbul'u adına imar humması dedikleri yıkımlarla perişan eden, cibilliyetini sislere gömen adamdı. Aynı Adnan Menderes, bu tarih yıkıcı tahribatı sırasında çekinmeden bir metre bile gavur kaldırımı yapmadım diyen adamdı. Bu Adnan Menderes, 073 plakalı resmi otomobille ve maiyetiyle çapkınlık gezilerine giden ve onları kapıda bekleten adamdı. Peki de denebilir ki bütün bu işler nasıl olabiliyor? Bu koskoca ülkede yanlışlara karşı koyacak insanlar yaşamıyor mu? Yaşamaz olur mu? Elbette yaşıyor. Ama 21. yüzyıl başladıktan sonra bile değişen bir şey yok. Sayısı yüz binlerce hatta milyonlarca olması gereken aydın kişilerimiz kesinlikle var. Var da nerede bu kişiler? Hükümetin içinde olan ya da olmayan siyasal partilerimizde kendi partileri içindeki iktidarlara karşı koyacak üyeleri yok. Partilere yandaş olmayan aydın kişiler ise şirretliklerden korkuyorlar. Çoğu sinmiş durumda, az sayıda kişi baş kaldırıyor gibi. Bu işin sonu nereye mi varır? Düşünelim bakalım. Mimar Sinan üzerine. İstanbul deyince akla İlk gelecek bir mimar adı Sinan'dır. Ölümünden sonra yüzyıllar geçmiş bile olsa unutulmaz mimar veya mimarlar yetiştirebilmek için bir toplumun da unutulmaz bir döneme önce toplum olarak ulaşması gerekir. Bu nedenle Sinan'ı değerlendirmek için önce yetiştiği toplumu anımsamalıdır. Fetih yılı olan 1453'te İstanbul, sona eren Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans denmesi alışkanlık olmuş, başkenti olarak yorgun ve tahrip edilmiş bir şehirdir. Bizans 1204 yılında ve 4. Haçlı Seferi tarafından harabeye çevrilmiş olan şehri yeniden canlandırma gücünü zaten bulamamıştır. Fethedilen İstanbul'da ayakta kalan binalar başta Ayasofya, bazı kiliseler ve surlardır. İstanbul'un fethi Osmanlı Devleti'nin imparatorluğa dönüşmesinin başlangıcıdır. Açıkça söylenmesine alışılmamıştır ama Fatih Sultan Mehmet II. İlk Osmanlı İmparatorudur. Devletin İstanbul'da yerleşmesini izleyen yıllar yeni ve kendine özgü bir yaşama biçiminin doğması dönemidir. Kendine özgü bir kültür ve sanatın doğuş zamanıdır. Önemli bir gelişme söz ile idare edilen devletin yazıya geçişidir ki sonuçta fetihten 65 yıl sonra tahta çıkan Süleyman 1. yazılı hukuk düzenine vararak Kanuni lakabını kazanmıştır. Bu dönemi Türkiye'de yıllarca çalışmış olan Profesör Ernest Egli Almanca kitabında şöyle özetler. Yaklaşık 1460'dan 1520 yılına kadar geçen zaman her açıdan gelişme ve olgunlaşma sürecidir. Kendine özgü düşünme, yaşama, sanat biçimlerinin belirlenmesi ve mükemmelleşmesi hazırlığıdır. Bu dönem klasik bir çağın ilk perdesidir. 16. yüzyılın ortasında yani fetihten bir yüzyıl sonra İstanbul Avrupa'nın en mamur şehirlerinden biridir. Türk toplumu milattan sonra 2. bin yılın doruğundadır artık. Padişahların savaşçılıkları dışında sanat kişilikleri vardır. Mehmet II. o dönem dünyanın en ünlü ressamlarından Venedikli Bellini'yi İstanbul'a getirerek yağlı boya tablosunu yaptırır. Beyazıt II. filozoftur. Selim birinci şairdir. Pek sevimli ve hoş bir olay da Kanuni Sultan Süleyman döneminde sarayda 200 kadar şairin sürekli konuk edilmesi ve geleceklerinin kurtarılmasıdır. Üstelik Kanuni Sultan Süleyman da şair olduğu gibi sadrazamlar yani başbakanlar ve vezirler yani bakanlar da sanatçıdır ya da sanatseverdir. Yavuz Sultan Selim gibi cengaver padişahlar hanımlara da ne denli ince davranılabileceklerini şiirleriyle kanıtlarlar. Şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Aslanlar ezici pençelerimde titrerken felek beni bir ceylan gözlüğe esir etti. Bu yüzyılın kolay kavranamayacak bir yanı, şair padişahların anında idam kararı verebilmesidir. Devlet üst kademelerindeki bazı kişilerin birbirini arkadan vurmasıdır. Çelişkilerin şaşırtmaması için Profesör Selçuk Mülayim, gerçekte sanat tarihini siyasi tarih, iktisat tarihi vesaire gibi bir dizi ayrı tarihler yoktur. Tek bir tarih vardır, o da insanın tarihidir diye uyarır. Demek ki Sinan çağı Türk mimarlığının altın çağıdır denemez. Doğrusu şudur ki Sinan çağı Türk mimarlığının değil Türk toplumunun altın çağıdır. Sinan çağı toplumunu biraz uzatarak anlatışımın nedeni Sinan ile ilgili bazı bilgilerin şaşırtmamasını istediğim içindir. Sinan'ın doğum yılı kaydı yok. 1490-92 yılları olduğu kabul ediliyor ama daha ilginç olanı ölüm kaydının da bulunmamasıdır. Kendisine artık padişah fermanlarının gönderilmez olduğu 1588 ölüm yılı olarak kabul ediliyor. Bir duyarlılık doğuran konuya parmak basmadan kaçılması yakışıksız olur. Sinan devşirmedir. Döneminin Türk toplumu içinde küçük yaşlardan başlayarak yetiştirilmiş, o toplumun bir bireyi olarak gelişmiş ve oluşmuştur. Bu nedenle padişah, valide sultanlarının aynı olan bir yanı vardır. Bu durumda besbellidir ki Osmanlı padişahları ne kadar Türk ise Sinan da o kadar Türktür. Sinan yetiştiği toplumun kendisine verdiği olanakları, çalışma gücünü, aklını ve yeteneklerini kullanarak doruklara çıkarmıştır. Mekke'den Macaristan'a kadar 500'e yakın yapı Sinan eseri olarak anılmaktadır. Çağının ilkel ulaşım olanakları da düşünülürse bütün bu yapıları kendisinin planlaması olanaksızlığı anlaşılır. Bu sayıda eserin onun adına bağlanması, o bir sistem yaratıcısı, ekol kurucusu ve organizatör olduğu içindir. Bu gerçek Sinan'ı küçültmez, büyütür. Sinan son 200 yıl öncesine kadar dünya yapılarının gerçekleştirildiği yığma taşıyıcı sistemi bütün dünya yapılarında olduğu gibi gramer olarak kullanmıştır. Bu grameri bütün dünya mimarları yüzyıllarca, bin yıllarca aynen kullanmıştır. Bu taşıyıcı sistem birimleri istisnasız herkesin malıdır. Bu sistemlere tek tek kişiler sahip çıkamaz. Bu nedenle Sinan'ın Ayasofya'yı taklit ettiği düşüncesi saf deliliktir. Örneğin Kılıç Ali Paşa Camii için ayrıntılarda Türkleşmiş Ayasofya gibi yakıştırmalar yapmak gerçekleri pervasızca bulaştırmaktır. Beste 7 notayla nasıl yapılıyorsa yığma yapısı da duvar, kemer, kubbe gibi notalarla yapılır. Aynı notaları kullandılar diye Mozart'ın Dede Efendi'yi taklit ettiğini sanmak, her sakallıyı babası sanmak kadar safça ve böncedir. Ayasofya nasıl 1500 yıl önce çağdaş yapı idiyse, Süleymaniye ve Selimiye'de yapıldıkları dönemin en çağdaş ya da modern yapılarıydı. Çağ dışı yapılara göstereceğim bir örnek, Ankara Kocatepe Camii'dir. Cumhuriyet dönemimizin Kocatepe Camii mantalitesiyle yapılmış bütün cami ve mescitleridir. Bitmedi ne yazık ki. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Fen Edebiyat Fakülteleridir. Neyi mi merak ederim? Sinan şimdi sağ olsaydı, şimdiki çelik ve betonarme olanaklarıyla, asma ve uzay taşıyıcı sistemlerle ne baş yapıtlar yaratırdı acaba diye merak ederim. yüzyıllar önceki sistem ve biçimleri hala taklit ederek kalk para gibi süren mimarlar hakkında ne diyeceğini de.